Ayrım 6.
Bay Paravisini bu odadaydı. Bir an durdu, sonra sözlerine devam etti. Bana böyle söylediniz. Bu sözler doğru olabilir ama olmayabilir de. Daha açık söyleyeyim. Bu iddialardan dördü doğru, biri yalan. Doğru olmayan hangisi? Hepsinin yüzlerine teker teker baktı. Kimse bir şey söylemedi. Dördünüz gerçeği açıkladınız, biriniz yalan söyledi. O yalancıyı bulmak için bir plan yaptım. Bunun yararı olabilir. Bu yalancıyı yakalarsam o zaman katilin kim olduğunu da öğrenmiş olurum. Giles sert bir sesle şart değil diye cevap verdi. Bu kimse başka bir nedenden ötürü de yalan söylemiş olabilir. Bundan kuşkum var Bay Davis. Peki ama ne yapmak niyetindesiniz? Bu iddiaların doğru olup olmadığını anlamak için elinizde bir ölçü yok ki. Orası öyle. Ama herkes aynı hareketleri ikinci kez tekrarlarsa... Metcalf bu fikri pek aşağı gördüğünü belirten bir tavırla püf dedi. Cinayetin tekrarı. Yabancıların bulduğu bir yöntem bu. Cinayeti tekrarlamayacağız ki. Masum oldukları görülen kimseler hareketlerini tekrarlayacaklar. Bundan ne sonuç çıkaracağını sanıyorsunuz? Kusuruma bakmayın ama bunu şimdi açıklayacak değilim. Molly bütün hareketlerimizi tekrarlamamızı mı istiyorsunuz diye sordu. Hemen hemen Bay Davis. Bir sessizlik oldu. Biraz sıkıntılı, endişeli bir sessizlik. Molly bir tuzak bu diye düşündü. Bir tuzak. Fakat onun ne yapmak istediğini anlayamıyorum. Uzaktan bakan salonda dört masum insanla bir suçlunun değil de beş katilin birden toplanmış olduğunu sanırdı. Hepsi de kuşkuyla yan yan bu zararsız gibi gözüken denemeyi teklif eden güler yüzlü genç adama bakıyorlardı. Ren tiz bir sesle ''Ama anlayamıyorum.'' diye bağırdı. ''Kesinlikle anlayamıyorum. Herkese yaptıklarını tekrarlatmakla neyi öğreneceğinizi sanıyorsunuz? Bana pek saçma bir deneme gibi geliyor. Öyle mi Bayren?'' Giles ağır ağır ''Tabii istediğinizi yapmak zorundayız.'' dedi. ''Size yardım edeceğiz. Daha önce yaptıklarımızı hiç değiştirmeden tekrarlayacak mıyız?'' ''Evet, herkes aynı hareketleri yapacak.'' Bu sözlerin başka anlama da geleceğini düşünen binbaşı Metcalf çabucak başını kaldırdı. Komiser Trotter sözlerine devam etti. ''Bay Paravis'in bize piyanonun başına geçerek bildiğimiz o şarkıyı çaldığını söyledi. Bay Paravis'in belki bize o dakikalarda ne yaptığınızı göstermek lütfunda bulunursunuz.'' ''Tabii, tabii aziz dostum komiser bey.'' Paravis'in çevik hareketlerle seke seke salonda ilerledi ve kuyruklu piyanonun yanına gitti. Tabureye yerleşerek abartılı tavırlarla ''Maestro piyanoda katilin şarkısını çalacak.'' dedi. Güldü. Yine abartılı hareketlerle tuşlara bastı. Tek parmağıyla üç kör fare parçasını çalmaya başladı. Molly pek eğleniyor diye düşündü. Pek eğleniyor. Büyük odada yumuşak boğuk notalar korkunç bir etki yaptı. Komiser Trotter, teşekkür ederim Bay Paravis'in dedi. Demek daha önce de bu şarkıyı bu şekilde çaldınız. Evet komiser bey, parçayı üç kere çaldım. Trotter Molly'ye döndü. Siz piyano çalmasını biliyor musunuz Bayan Davis? Evet komiser Trotter. Bu parçayı Bay Paravis'in gibi çalabilir misiniz? Aynı şekilde. Tabii. O halde lütfen piyanonun başına geçin. Ben işaret verince çalmaya başlayın. Molly biraz şaşırmış gibiydi. Sonra ağır ağır piyanoya doğru gitti. Paravis'in tiz bir sesle itiraz ederek tabureden kalktı. Ama komiser daha önce yaptıklarımızı tekrarlamayacak mıydık? Burada piyano çalan bendim. Cinayet sırasındaki hareketler aynen tekrarlanacak. Fakat aynı insanlar tarafından değil. Guys, bunun sebebini anlayamadım dedi. Bu önemli bir nokta Bay Davis. Böylece verilen bilginin özellikle bir iddianın doğru olup olmadığını anlayacağız. Şimdi sizi yerlerinize göndereceğim. Bayan Davis burada piyanonun başında oturacak. Bay Ren lütfen mutfağa gider misiniz? Bayan Davis'in yemeklerine bakıverin. Bay Paravis'in siz lütfen Bay Ren'in yatak odasına çıkın. Orada ıslıkla üç kör fareyi çalarak müzik ihtiyacınızı giderirsiniz. Bay Ren'in yaptığı gibi yani. Binbaşı Metcalf, lütfen Bay Davis'in yatak odasına çıkar ve oradaki telefonu inceler misiniz? Ve siz Bay Davis, önce holdeki dolaba bakar ve sonra da mahzene iner misiniz? Kısa bir sessizlik oldu. Sonra dört kişi ağır ağır kapıya doğru gittiler. Trotter onların peşindeydi. Komiser kapıda bir an durarak omzunun üzerinden baktı. 50'ye kadar sayın Bayan Davis, ondan sonra çalmaya başlayın. Diğerlerinin arkasından dışarı çıktı. Molly kapı kapanmadan Paravis'in tiz bir sesle söylediklerini duydu. Polislerin salon oyunlarından bu kadar hoşlandıklarını hiç bilmiyordum. 25 48 49 50 50'ye gelen Molly uysal uysal piyano çalmaya başladı. Yine o yumuşak, zalim kısa şarkı yankılarla dolu büyük salona yayılmaya başladı. Üç kör fare. Bak nasıl koşuyorlar. Molly kalbinin gitgide daha hızlı çarptığını hissediyordu. Paravisinin de söylediği gibi bu tuhaf insanın aklına takılan kanlı küçük bir parçaydı. Bunda da merhamet denen şeyi bilmeyen o küçük çocukların izleri vardı. İşte insan bu kavramdan yoksun bir adamla karşılaştığı zaman dehşete kapılıyordu. Genç kadın hayal meyal yukarıdaki yatak odasında da aynı şarkının ıslıkla çalındığını duyuyordu. Paravis'in Christopher Wren rolündeydi. Birdenbire yandaki kütüphaneden radyo sesi geldi. Komiser Trotter açmıştı herhalde. Demek ki komiser Bayan Boyle rolündeydi. Molly ama neden diye düşündü. Bütün bunların ne yararı var? Bir tuzak bu. Fakat nasıl bir tuzak? Trotter'ın bize tuzak kurduğundan eminim. Genç kadının ensesine soğuk bir rüzgar çarptı. Molly çabucak başını çevirdi. Herhalde kapı açıldı. Biri odaya girdi. Ama hayır, salon boştu. Molly'nin sinirleri gerilmişti bir kere. Genç kadın korkuyordu şimdi. Ya biri içeri girerse? Söz gelimi Paravis'in kapıda belirirse. Sekerek bana doğru gelse, uzun parmaklarının kıvrılıp büküldüğünü fark etsem. Demek kendi cenaze marşınızı çalıyorsunuz hanımefendiciğim. Güzel bir düşünce bu. Saçmalama Molly, budalalık etme. Kuruntuya kapılma. Zaten adamın ta tepende ıslık çaldığını da duyuyorsun. O da senin piyanonu işitiyor. Az kalsın parmaklarını piyanodan çekiyordu. Çünkü aklına bir şey gelmişti. Ama hiç kimse Paravis'in piyano çaldığını duymadı ki. Tuzak bu mu? Acaba Bay Paravis'in o sırada piyanonun başında değil miydi? Yoksa buradan çıkıp kütüphaneye mi girmişti? Kütüphanede Bayan Boylu mu boğuyordu? Trotter benden piyano çalmamı isteyince Paravis'in kızdı. Çok kızdı hem de. Adam ayrıca piyanoyu çok hafif çaldığı için bunun dışarıdan duyulmadığını iddia edecek. Çünkü şarkıyı geçen defa duymayanlar bu kez işitirlerse o zaman Trotter da isteğini elde etmiş olur. Yani yalan söyleyen adamı bulur. Salonun kapısı açıldı. Sinirleri gerilerek Paravisini'yi beklemeye başlamış olan Molly az kalsın bağırıyordu. Fakat içeri komiser Trotter girdi. Aynı anda genç kadın üçüncü kez çaldığı şarkının sonuna geldi. Adam, "Teşekkür ederim Bayan Davis," dedi. Hayatından pek memnun olduğu anlaşılıyordu. Hareketleri canlı ve güven doluydu. Molly ellerini tuşlardan kaldırdı. "İstediğiniz oldu mu?" "Tabii ya." Trotter'ın sesi sevinçliydi. "İstediğimi elde ettim." "Hangisi? Kim?" "Bunu bilmiyor musunuz Bayan Davis?" "Haydi haydi, bu o kadar anlaşılmayacak bir şey değil ki. Ama aklıma söyleyeyim, çok aptalca davrandınız. Bana durmadan üçüncü kurbanı arattınız. Tabii bu yüzden de kendinizi müthiş bir tehlikeye attınız." "Ben mi? Ne demek istediğinizi anlayamadım." "Benimle dürüst konuşmadığınızı kastediyorum Bayan Davis. Benden bazı şeyler gizlediniz. Bayan Boyle'un yaptığı gibi." "Anlamadım." "Pekala da anladınız. Ben Longridge çiftliği olayından söz ettiğim zaman bu konuyu gayet iyi bildiğinizi anladım." "Tabii ya, o ara çok endişeliydiniz ve Bayan Boylu'nun bu bölgedeki yetimhanede çalıştığını da siz onayladınız. O da buralıydı, siz de. Üçüncü kurbanın kim olacağını düşünmeye başlar başlamaz hemen sizin üzerinizde durdum." "Longridge çiftliği olayını iyi biliyordunuz. Bildiğiniz gibi biz polisler göründüğümüz kadar aptal değilizdir." Molly alçak sesle "Anlamıyorsunuz," diye mırıldandı. "Ben o olayı hatırlamak istemiyorum. Bunu çok iyi anlıyorum." Trotter'ın sesi biraz değişmişti. "Kızlık soyadınız Wainwright'tı değil mi?" "Evet. İddia ettiğinizden biraz daha büyüksünüz sanırım. O olay sırasında da Abbey Vale okulunda öğretmendiniz." "Hayır." "Evet Bayan Davis, evet. Değildim, bana inanın. Ölen o küçük çocuk yazdığı mektubu size yollamayı başardı. Bir pul çaldı. Mektubunda yardım istiyordu. Müşfik öğretmeninden yardım dileniyordu. Bir çocuğun okula neden gelmediğini öğrenmek bir öğretmenin görevidir. Ama siz bunu anlamaya çalışmadınız bile. O zavallının mektubuna aldırmadınız." "Susun." Molly'nin yanakları kıpkırmızıydı. "Sözünü ettiğiniz benim ablam. Okulun öğretmenlerindendi. Ablam mektuba aldırmazlık da etmedi. Ne var ki o sıra hastaydı. Zatüre olmuştu. O mektubu ancak zavallı çocuk öldükten sonra gördü. O zaman çok sarsıldı. Fena halde sarsıldı. Çünkü çok hassas bir insandı. Bir suçu da yoktu aslında. Ablam bu olay yüzünden çok acı çektiği için olayı hatırlamaya hiçbir zaman dayanamadım. Benim için her zaman bir karabasandan farksızdı." Molly elleriyle gözlerini kapatmıştı. Parmaklarını indirdiği zaman Trotter'ın kendisini dikkatle süzdüğünü fark etti. Adam usulca "Demek o sizin ablanızdı," diye mırıldandı. "Eh sonuçta." Birdenbire tuhaf bir tavırla güldü. "Bu durumu değiştirmez değil mi? Sizin ablanız benim kardeşim." Cebinden bir şey çıkardı. Şimdi mutlu mutlu gülümsüyordu. Molly adamın elindeki şişeye bakmaktaydı. Ben polisin tabanca taşımadığını sanıyordum. Genç adam polisin tabancası yoktur dedi. Sonra devam etti. Ancak anlayacağınız ben polis değilim Bayan Davis. Ben Jim'im. Georgie'nin ağabeyi. Benim polis olduğumu sandınız. Çünkü köydeki kulübeden telefon ederek Komiser Trotter'ın buraya geleceğini haber verdim. Köşke varınca da dışarıdaki telefon tellerini kestim. Polis merkezine telefon etmenizi istemiyordum. Molly ona baka kalmıştı. Tabancanın namlusu kendisine doğru çevrilmişti. Kımıldamayın Bayan Davis, bağırmayın da. Yoksa tetiği hemen çekerim. Hala gülümsüyordu. Molly dehşetle bunun bir çocuğun gülümsemesinden farksız olduğunu gördü. Adam konuşurken sesi de bir çocuğunkine benzemeye başlamıştı. Evet, ben Georgie'nin ağabeysiyim. George Longridge çiftliğinde öldü. O kötü kadın bizi oraya yolladı. Çiftçinin karısı bize çok eziyet etti. Siz de yardımımıza koşmadınız. Üç kör fare. O zaman büyüdüğümde sizi öldüreceğimi söyledim. İşte büyüdüm ve büyükler istediklerini yapabilirler. Molly kendini topladı. Kendi kendine onunla konuş diyordu. Onu oyala. Sonra ama Jim diye mırıldandı. Dinle, buradan kolaylıkla kaçamayacaksın. Trotter'ın gülümsemesi söndü. Biri kayaklarımı çaldı. Onları bulamıyorum. Bir kahkaha attı. Ancak yakamı yine kurtarırım. Bu elimdeki kocanızın tabancası. Bunu çekmeceden aldım. Herhalde sizi onun vurduğunu sanacaklar. Hoş aldırdığımda yok ya. Çok eğlendim. Rol yapmak hoşuma gitti. Londra'daki o kadın. Beni tanıdığı zaman yüzündeki ifadeyi görmeliydiniz. Sonra bu sabahki o budala kadın. Başını salladı. Derken biri ıslık çalmaya başladı. Bu ses odada acayip bir etki yaptı. Biri Üç Kör Fare şarkısını ıslıkla çalıyordu. Trotter irkildi. Tabanca sallandı. Biri bağırdı. Yere yatın Bayan Davis. Molly kendini yere attı. Aynı anda kapının yanındaki kanepenin arkasından fırlayan binbaşı Metcalf Trotter'ın üzerine atıldı. Tabanca patladı. Kurşun Molly'nin halasının pek sevdiği biçimsiz yağlı boya tablolardan birine saplandı. Bir dakika sonra ortalık iyice karıştı. Giles içeri daldı. Peşinde Renle Paravis'in vardı. Trotter'ı sıkıca yakalamış olan Metcalf sert sert kesik kesik konuşmaya başladı. Siz piyano çalarken usulca içeri girdim. Kanepenin arkasına saklandım. Ta başlangıçta ondan kuşkulanmıştım yani. Onun polis olmadığını biliyordum. Çünkü polis benim. Adım Tanner. Müfettiş Tanner. Metcalf'le anlaştık ve ben onun yerine geçtim. Scotland Yard Köşk'te birinin bulunmasının doğru olacağına karar vermişti. Şimdi oğlum, iyice uysallaşmış olan Trotter'a dönmüştü. Şefkatle sen şimdi benimle gel dedi. Sana kimse zarar vermeyecek, rahat edeceksin. Biz sana bakacağız. Bronstenli genç adam çocuk sesiyle Georgie bana kızmaz değil mi diye sordu. Metcalf hayır hayır dedi. Georgie hiç kızmaz. Sonra Giles'ın önünden geçerken ona zavallı diye fısıldadı. İyice kaçırmış. Birlikte dışarı çıktılar. Paravis'in Ren'in koluna dokundu. Siz de benimle gelin aziz dostum. Yalnız kalan Molly ile Giles birbirine baktılar. Sonra da birbirinin kollarına atıldılar. Giles sevgilim diye fısıldadı. Yaralanmadığından emin misin? Bir şeyim yok Giles, bir şeyim yok. Ama aklım çok karışmıştı. Sen o gün Londra'ya neden gittin? Sevgilim, yarın evlenme yıl dönümümüz. Sana bir hediye almak istiyordum. Ne garip, ben de sana hediye almak için Londra'ya gitmiştim. Bunu öğrenmeni istemiyordum. O sinirli budalayı delicesine kıskanıyordum. Herhalde çıldırmıştım. Beni affet sevgilim. Kapı açıldı. Paravis'in bir teke gibi seke seke içeri girdi. Neşeyle gülüyordu. Barışma sahnesini yarıda kestim sanırım. Çok güzel bir sahneydi. Ancak ne yazık ki artık sizi alaısmarladık demek zorundayım. Bir polis jipi buraya kadar gelmeyi başarmış. Beni de götürmeleri için onları ikna edeceğim. Eğilerek esrarlı bir tavırla Molly'nin kulağına fısıldadı. Belki yakında bazı sıkıcı durumlarla karşılaşacağım ama işleri düzeltebileceğimden eminim. Belki ileride içinde bazı şeyler bulunan bir paket alırsınız. Söz gelimi Fransız kaz ciğeri, Amerikan jambonu. Sonra bazı naylon eşyalar. Bunları benim pek hoş bir hanımefendiye sevgilerimle birlikte yolladığımı herhalde anlarsınız. Bay Davis, çekimi holde masaya bıraktım. Molly'nin elini öperek seke seke kapıya gitti. Molly mırıldandı. Naylon, kaz ciğeri. Kim bu? Bay Paravis'in mi yoksa Noel Baba mı? Giles kaçakçı ve kara borsacı bir Noel Baba sanırım dedi. Christopher Wren kafasını çekine çekine kapıdan uzattı. Yavrucuklarım, size engel olmadığımı sanırım. Fakat mutfakta feci bir yanık kokusu var. Acaba bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyor mu? Molly acı acı böreğim diye bağırarak odadan fırladı. Son. Cinayetler Bürosu. Bayan Beresford divanda yerini değiştirerek sıkıntılı sıkıntılı pencereden dışarı baktı. Manzara pek de güzel sayılmazdı. Yalnızca yolun karşı tarafındaki küçük apartmanlar gözüküyordu. Bayan Beresford içini çekti. Sonra da esnedi. Keşke bir şeyler olsa. Kocası sitemle ona baktı. Dikkatli ol Tuppence. Acayip heyecanlar peşinde koşman beni endişelendiriyor. Tuppence yeniden içini çekerek dalgın dalgın gözlerini kapattı. Şarkı söyler gibi ve böylece Tommy ile Tuppence evlendiler dedi. Ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu oldular. 6 yıl sonra hala mutluydular. Ne tuhaf değil mi? Hiçbir şey insanın tahmin ettiği gibi olmuyor. Çok derin bir söz bu Tuppence ama orijinal değil. Ünlü şairler ve onlardan daha ünlü din adamları da aynı şeyi söylemişler. Kusura bakmazsan açıklayayım. Bu düşünceyi senden çok daha güzel şekilde anlatmışlar. Tuppence onu aldırmaksızın sözlerini sürdürdü. 6 yıl önce istediklerimi alacak kadar paraya ve bir de sana sahip olduğum anda hayatın tatlı bir şarkıdan farksız olacağını düşünüyordum. Senin o pek iyi bildiğin şairlerden biri böyle söylemiş işte. Tommy soğuk soğuk içini sıkan para mı yoksa ben miyim diye sordu. Tuppence şefkatle iç sıkıntısı kelimeleri uygun değil dedi. Ben yalnızca bana mutluluk veren şeylere fazla alıştım. İşte sorun bu. İnsan nezle oluncaya kadar burnundan soluk almanın ne kadar olağanüstü bir şey olduğunu fark etmiyor. Seni biraz ihmal etmemi ister misin? Başka kadınlarla gece kulüplerine gideyim mi? Böyle şeyler yapayım mı? Tuppence mırıldandı. Bunun bir yararı olmaz ki. O gece kulüplerinde bana rastlarsın. Ben başka erkeklerle birlikteyken yani. Ve tabii ben senin o kadınlarla hiç ilgilenmediğini gayet iyi anlarım. Buna karşılık sen benim o yabancı erkeklere ilgi duyup duymadığıma bir türlü karar veremezsin. Kadınlar çok daha beceriklidir. Kocası mırıldandı. Erkekler yalnızca alçak gönüllülükte tam numara alırlar. Senin neyin var Tuppence? Neden böyle huzursuzsun? Bilmem ki. Bir şeyler olmasını istiyorum. Heyecanlı bir şeyler. Yeniden casus kovalama hoşuna gitmez miydi Tommy? Bir zamanlar geçirdiğimiz o tehlikeleri düşün. Tabii sen yine gizli servistensin. Ama şimdi sadece büroda çalışıyorsun. Yani beni içki kaçakçısı kılığında Rusya'nın karanlık bölgelerine yollamalarını mı istiyorsun? Tuppence, o da bir işe yaramaz ki dedi. Benim seninle birlikte gitmeme izin vermezler. Oysa heyecanlı bir şeyler olmasını asıl isteyen benim. Yapacak bir şeyler. Bütün gün bu sözleri tekrarlayıp duruyorum. Genç kadın bir an sustu. Sen de heyecanlı bir şeyler olmasını gizli gizli istemiyor musun? Tommy başını salladı. Hayır, ya da istediğimi sanmıyorum. İnsanın heyecanlı olaylar istemesi güzel fakat bunun sonunda hiç hoşuna gitmeyebilir. Tuppence şu erkekler ne kadar da tedbirli oluyorlar diye içini çekti. Aynı anda kapı açıldı. İçeriye 15 yaşlarında bir çocuk girdi. Albert'ti bu. Kurumlu bir tavırla evde misiniz madam diye sordu. Ön kapı çalındı da. Tuppence başını salladı. Albert dışarı çıkınca da sinemaya fazla gitmesi daha iyi olacak diye mırıldandı. Şimdi de bir lordun uşağı rolünde. Neyse ki misafirlerin kartını alıp bana gümüş tepsiyle getirme merakından onu vazgeçirdim. Kapı yeniden açıldı. Albert, Bay Carter dedi. Sanki bu soyluluk ünvanıymış gibi bir tavır takınmıştı. Tommy şaşkınlıkla bağırdı. Şef, Tuppence sevinçle haykırarak yerinden fırladı. İçeri giren uzun boylu, kır saçlı, yorgun gülüşlü ve zeki bakışlı adamı karşıladı. Bay Carter, sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Buna memnun oldum. Şimdi bir soruma cevap verin. Hayatı nasıl buluyorsunuz? Tuppence'ın gözlerinde neşeli bir pırıltı belirdi. Memnunluk verici ancak biraz da sıkıntılı. Bay Carter çok güzel dedi. Uygun zamanda gelmiş olduğum anlaşılıyor. Tuppence bağırdı. Heyecanlanmaya başlıyorum. Hala bir lordun uşağı rolünü oynamakta olan Albert çay getirdi. Bu iş kazasızca halledildikten sonra Tuppence hemen bu sözlerinizin özel bir anlamı vardı değil mi diye sordu. Bizi gizli bir görevle Rusya'nın karanlık bölgelerine mi yollayacaksınız? Bay Carter pek değil dedi ama bir sorun olmalı ortada. Evet var, siz tehlikeden korkan kadınlardan değilsinizdir. Bayan Beresford, öyle sanıyorum. Tuppence'ın gözleri heyecanla parlıyordu. Büro için yapılması gereken bir iş var, ikinizi düşündüm. Tuppence devam edin dedi. Bay Carter masadan bir gazete aldı. Sizin de Daily Leader okuduğunuz anlaşılıyor. İlan sayfasını açarak bir yer işaret etti. Şurayı okuyun. Tommy istenileni yaptı. Blunt Dedektif Bürosu. Müdür Theodor Blunt, özel araştırmalar, sır saklamasını bilen son derece usta dedektiflerden meydana gelmiş geniş bir kadro. Araştırmalar derin bir gizlilik içinde yürütülür. Danışma ücretsizdir. Haleham Sokağı No. 118. Tommy merakla Bay Carter'a baktı. Adam başını salladı. Büro bir süreden beri iflas halindeydi. Bir ahbabım orayı pek ucuza devraldı. Büroyu bir süre denemeyi düşünüyoruz. Örneğin 6 ay için. Tabii bu süre boyunca büroyu bir müdürün yönetmesi gerek. Tommy sordu. Bu işi Theodore Blunt yapamıyor mu? Bay Blunt biraz tedbirsizlik etmiş. Scotland Yard işe karışmak zorunda kalmış. Kendisi tutuklu şimdi. Ama öğrenmek istediklerimizi bize bir türlü açıklamıyor. Tommy anlıyorum dedi. Daha doğrusu anladığımı sanıyorum. Bürodan 6 ay için izin alın Tommy. Hastalık izni. Tabii eğer dedektif bürosunu Theodore Blunt adıyla yönetmek isterseniz ben buna karışacak değilim. Tommy dikkatle şefine baktı. Bana talimat verecek misiniz efendim? Bay Blunt yabancılarla da iş yapıyordu sanırım. Üzerinde Rus pulu olan mavi zarflara dikkat edin. Mektuplar sözde bir salam tüccarı tarafından yazılıyor. Adam yıllar önce bu memlekete iltica eden karısının bulunmasını istiyor. Pulu ıslatın. Pulun altında 16 sayısının yazılı olduğunu göreceksiniz. Mektupların kopyasını çıkarın, asıllarını da bana yollayın. Ayrıca biri büroya gelerek 16 numaradan söz ederse hemen bana haber verin. Tommy anlıyorum efendim dedi. Bu talimattan başka? Bay Carter masadan eldivenlerini alarak gitmeye hazırlandı. Büroyu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Gözlerinde muzip bir pırıltı belirdi. Herhalde dedektif Bayan Beresford'un hoşuna gider. Bay ve Bayan Beresford birkaç gün sonra Blunt Dedektif Bürosu'na yerleştiler. Büro Bloomsbury'de pek eski bir binanın ikinci katındaydı. Öndeki küçük odada Albert uşak rolünden vazgeçip yardımcı olarak çalışmaya başladı. Bir kese kağıdı şeker, mürekkepli eller ve karma karışık saçların bu role çok uygun olduğunu düşünüyordu. Girişte iki kapı vardı. Bunlardan birinin üzerinde sekreterler, ötekisinde ise özel diye yazılıydı. Özel odaya koskocaman ciddi görünüşlü bir yazı masası konmuştu. Arkadaki raflarda duran süslü etiketli klasörlerin içi boştu. Masanın başında sahte Bay Blunt oturuyor, sanki bütün hayatı boyunca dedektif büroları yönetmiş gibi bir tavır takınmaya çalışıyordu. Tabii dirseğinin dibinde bir telefon vardı. Tuppence'la birkaç etkili telefon konuşması da hazırlamışlardı. Bu konuda Albert'e bilgi verilmişti. Yandaki odada Tuppence bir yazı makinesi, büyük şefinki kadar süslü olmayan masalar ve sandalyeler, çay yapmak için de bir gaz ocağı vardı. Her şey tamamdı. Eksik olan yalnızca müşterilerdi. Ölüler evi. Tuppence ne diye başladı, sonra durakladı. Yandaki sekreterler odasından Bay Blunt'ın özel bürosuna girmiş, kocasının duvardaki delikten girişi gözetlediğini görünce şaşırmıştı. Tommy ihtar eder gibi "Şşş" dedi. "Zili duymadın mı? Bir kız geldi. Hoş bir kız. Hatta fevkalade hoş bir kız. Albert şimdi ona benim Scotland Yard'la konuştuğumu anlatıyor." Tuppence ısrarla "Ben de bakayım" diye fısıldadı. Tommy biraz da istemeye istemeye yana çekildi. Tuppence gözünü deliye uydurdu. Usulca "Eh fena değil" diye itiraf etti. "Elbiseleri çok güzel. En son moda." Tommy "Fevkalade güzel" dedi. "Masanın romanlarında sözünü ettiği giysiler gibi. Anlayışlı, zeki, fevkalade güzel." "Evet, ben bu sabah ünlü Fransız dedektifi Hanoi trolüne çıkacağım." Tuppence "Hımm" diye mırıldandı. "Tanınmış bütün dedektiflerin arasında en az Hanoi'da benziyorsun. Çabucak kılığını ve kişiliğini değiştirebilir misin? Büyük bir komedi ustası. Bir sokak çocuğu, anlayışlı bir dost olabilir misin? Hem de 5 dakika içerisinde." Tommy elini şiddetle masaya vurdu. "Ben onu bunu bilmem. Buranın patronu benim. Tuppence, kızı buraya alacağım." Masadaki zile bastı. Albert müşteriyi içeriye aldı. Kız sanki daha kararını verememiş gibi kapıda durakladı. Tommy ona doğru ilerleyerek "Buyurun matmazel, lütfen şuraya oturun" dedi. Tuppence az kalsın boğuluyordu. Onu çıkardığı sesi duyan Tommy çabucak karısına döndü. Tehlikeli bir tavırla "Bir şey mi söylediniz Miss Robinson?" diye sordu. "Hayır mı? Ben de öyle tahmin etmiştim zaten." Yeniden kıza baktı. "Ciddi ve resmi tavırlar takınmayacağız. Bana meseleyi anlatın. Sonra size en iyi şekilde nasıl yardım edebileceğimi konuşuruz." Kız "Çok iyisiniz" diye mırıldandı. "Şey, affedersiniz, siz yabancı mısınız?" Tuppence yine boğuluyormuş gibi bir ses çıkardı. Tommy yan gözle öfkeli öfkeli ona baktı. Sonra kendini zorlayarak "Pek de öyle sayılmaz" dedi. "Ama son yıllarda dışarıda çalıştım. Ben Fransız polisinin yöntemlerini uygularım." Bu sözler kızı etkilemişti. "Ya..." Tommy'nin söylediği gibi çok güzeldi. Genç ve incecikti. Ciddi bakışlı iri gözleri, altın gibi saçları vardı. Çok endişeli olduğu daha ilk bakışta belli oluyordu.